Çevre sorunları blok 15. Bu kapsamda fosil yakıt yerine biyoyakıt gibi alternatif yakıtların kullanılmasına başlanmıştır. Elektrikli, hibrit, hidrojen yakıtlı araçların geliştirilmesi ve kullanımı hız kazanmaktadır. Ayrıca motor teknolojilerindeki gelişmeler ve yakıtın daha verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Böylece araçlardan atmosfere salınan karbon monoksit, azot oksit, hidrokarbon miktarında da azaltımlar sağlanmaktadır. Araçların egzoz salımları ile ilgili Euro egzoz salım emisyon standartları bulunmaktadır. Ülkemizde 2008 yılında Euro 4, 2009 yılından sonra Euro 5 zorunlu olmuştur. 2017 yılında Euro 6 standardına geçiş planlanmaktadır. Bu standartların her bir yeni sürümünde daha katı ve daha düşük salım sınırları belirlenmektedir. Ulaşım kesiminde alınması gereken önlemler kısaca: fosil yakıtların tüketiminin azaltılması, yakıtların daha verimli tüketilmesinin sağlanması, yanma sırasında oluşan karbondioksitin tutulması ve daha düşük salımı olan yakıtların kullanılması, ulaşım planları ve trafikte düzenlemeler ile salımların düşürülmesi, araçların olabildiğince tam kapasite kullanımının sağlanması ile enerji kaybının önlenmesi şeklinde belirtilebilir. 4. Ünite küresel çevre sorunları 77 sanayi sektörü atmosfere salınan karbondioksit miktarının önemli bir kısmından sanayi kesimi sorumludur. Özellikle maden çıkarma ve işleme tesisleri ve ısıl işlemin yoğun kullanıldığı tesislerden çok miktarda karbondioksit salımı söz konusudur. Enerji gereksinmesinin her geçen yıl artış gösterdiği bu kesimde alınması gereken temel önlemler: enerji tasarrufunun artırılması ve enerji tüketimini azaltacak teknolojik yatırımların yapılması, rüzgar, güneş, su, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelilmesi, ürünlerin üretimi süresince ham maddenin yanı sıra hurda ve geri dönüştürülmüş ürünlerin üretime kazandırılması ve böylece birim ürün için harcanan enerji miktarında azalma sağlanması şeklinde sıralanabilir. Ozon tabakasının incelmesi: ozon tabakasının güneşten gelen yüksek enerji yüklü, zararlı mor ötesi ışınları tutma ve atmosferdeki sıcaklık dengesini sağlama gibi önemli işlevleri vardır. Ozon tabakasının incelmesi konusu ilk kez 1976 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın UNEP Yönetim Kurulu'nda tartışılmıştır. Çeşitli tarihlerde çekilen uydu fotoğraflarında Antarktika kıtası üzerindeki ozon tabakasının ciddi oranda incelmeye, yeryüzeyinden yaklaşık 10-50 kilometre yükseklikte bulunan ozon tabakasındaki ozon gazı derişiminin azalmaya başladığı belirlenmiştir. Azalan derişim nedeniyle ozon tabakası tutma işlevini yeteri düzeyde yapamamakta ve küresel ısınmaya önemli oranda katkı yapmaktadır. Ozon tabakasının incelmesinde en etkili süreç atmosfere salınan klorlu florlu karbon gazlarıdır. Bu gazlar spreylerde iğitici gaz olarak, soğutucularda soğutma ve yalıtım maddesi olarak, elektronik sanayinde temizleme aracı olarak ve sert ve yumuşak köpük üretiminde kullanılmaktadır. Bu gazlar atmosfere salındıktan sonra atmosferde uzun süre kalabilmekte ve atmosferin ozon tabakasına kadar erişerek buradaki ozon moleküllerini parçalamaktadır. Ozon tahribatının etkileri: atmosferdeki ozonun parçalanması güneşten gelen mor ötesi ışımanın artmasına yol açmaktadır. Ozon miktarında %1 azalma olması durumunda mor ötesi ışımada ultraviyole B %2'lik bir artış olmaktadır. Bunun yarattığı etkiler aşağıda sıralanmıştır: daha fazla cilt kanseri vakası, daha fazla katarakt vakası, canlılardaki bağışıklık sisteminin zayıflaması, tarımsal önemi olan bitkilerde ürün azalması, okyanuslardaki fitoplanktonların zarar görmesi. Bu etkilerden bitkilerde ürün azalması en fazla dikkate alınması gereken konudur. Artan ultraviyole B ışıması birçok bitkinin fotosentez yetisini azaltarak verimliliğinin düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca okyanuslardaki besin zincirinin en alt ve en önemli yapı taşını oluşturan fitoplanktonların etkilenmesi tüm besin zincirini ciddi oranda etkilemektedir. 78 çevre sorunları ve politikaları alınan önlemler: son yıllarda uluslararası alanda bu etkinin azaltılmasına yönelik önemli adımlar atılmış. CFC üretimi ve kullanımı Cenevre, Viyana ve Montreal sözleşmeleri ile önemli oranda sınırlandırılabilmiştir. BK, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası mevzuat Montreal Protokolü kapsamında oluşturulan takvimin belirli dönemlere göre düzenli ve hızlı yürütülmesi, kısıtların daha katı hale getirilebilmesi amacıyla protokol 1990'da Londra, 1992'de Kopenhag, 1995'te Viyana, 1997'de Montreal, 1999'da Pekin ve 2007'de Montreal tekrar düzenlenmiştir. 1990 yılında yapılan düzenlemede ayrıca çok taraflı fon MLF oluşturularak ülkeler arasında ozon tabakasını incelten CFC gazlarının azaltımına yönelik teknoloji, bilgi ve teknik uzman değişimleri sağlanmıştır. Asit yağmurları ve neden oldukları çevresel zararlar özellikle 1960'lardan itibaren dünya gündeminde yer almaya başlamıştır. Doğal koşullarda atmosferde bulunan karbondioksitin atmosferde bulunan su buharı ile tepkimesi sonucu oluşan karbonik asit nedeniyle bir miktar asitlik söz konusudur. Yine atmosferde az miktarda bulunan amonyak ve kalsiyum karbonat bileşikleri bu asitliği az da olsa nötralleştirir. Bu sürecin gereğinden fazla asit oluşturan kimyasal maddelerin atmosfere salınması ile yetersiz kalması sonucu asidik koşullar baskın olur ve doğal su çevrimiyle asit yağmurları oluşur. Çeşitli üretim faaliyetleri, konutlarda ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar, fosil yakıtlar kullanılan termik santraller ile egzoz gazları atmosferde kükürt dioksit, azot oksit gibi asit gazların, hidrokarbon ve tanecikler, partikül madde gibi kirletici bileşenlerin artmasına yol açmaktadır. Havada 2-7 gün asılı kalabilen bu kirleticiler atmosferdeki su buharıyla tepkimeye girerek sülfürik asit ve nitrik asit gibi asitleri oluşturur. Güneş ışığı da bu tepkimelerin hızını artırır. Sonuçta oluşan yağmurlar asit yağmurları olarak adlandırılır. Atmosferdeki asit yalnızca yağmurlarla değil, kar, sis, havadaki gazlar ve tanecikler yoluyla da yeryüzüne iner. Asit yağmurlarının çevresel etkileri asit yağmurları doğrudan veya dolaylı olmak üzere pek çok etkiye sahiptir. Bu etkiler aşağıda sıralanmıştır. pH, bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tanımlayan ölçü birimidir. Asit yağmurları, göl ve akarsu gibi yüzeysel su kaynaklarının pH dengesini bozarak tüm canlı yaşamı etkilemekte, hatta bazı türlerin ölümüne yol açmaktadır. En büyük etki ormanlar üzerinde görülmektedir. Asidik yağışlar, ağaçların yapraklarını etkileyerek büyüme ve gelişmeyi engellemektedir. Aynı zamanda, toprakta bulunan, ancak asit etkisiyle serbest hale gelip bitkilere zarar veren alüminyum gibi ağır metallerin miktarının artmasına da neden olmaktadır. Topraktaki fazla alüminyum, ağaç köklerinin gerekli besinleri almalarını engelleyerek besin eksikliği oluşturmakta, ağaçların büyümesini yavaşlatmakta ve hatta tamamen durdurmaktadır. Zamanla, yaprakların dökülmesi gibi daha gözle görülebilir zararlar ortaya çıkmaya başlamaktadır. Asit yağmurları, suya ve toprağa geçerek yapılarını değiştirmekte, bunun sonucunda toprak ve suyla ilişkide olan canlıları etkilemektedir. Yağmurla birlikte toprak üzerinde biriken su, ya akarsulara ve göllere akar ya da toprağın içine sızar. Yağmurla gelen asit toprakta birikir. Asitli su, topraktaki bitkiler için besin kaynağı olan önemli minerallerin çözünmesine yol açar ve bitkilerin bunları alabilmesini engeller. 4. Ünite küresel çevre sorunları 79 asit, yalnızca canlılara değil, aynı zamanda binalar, araçlar gibi cansız nesnelere de zarar vermektedir. Asit özelliğindeki maddeler herhangi bir yüzeye değdiğinde kimyasal ayrışmaya yol açarak yüzeyin özelliklerini değiştirir. Bu nedenle asit yağmuru oluşan bölgelerde bulunan bronz, mermer ve kireç taşı heykellerin bozulduğu gözlenir. Toprağın asitliğinin artması sonucu ağır metallerin suda çözünmesi nedeniyle, bu bölgelerdeki su kaynaklarında bulunan balık gibi canlılarda ağır metal birikmesi olmakta ve bunlarla beslenen insanlarda ciddi sağlık sorunları yaratmaktadır. Atmosferde asıltı şeklinde bulunan sülfatlarda aldığımız solukla vücuda girerek astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına neden olur. Ayrıca sülfat ve nitratlar sisli, puslu bir ortam oluşmasına yol açarak görüşü kısıtlar. İnternet asit yağmuru hakkında daha ayrıntılı bilgiye ABD Çevre Koruma Kurulu'nun EPA web sayfası http://www.epa.gov/acidrain/what/'dan ulaşabilirsiniz. Alınması gereken önlemler asit yağmurlarının ve etkilerinin önlenmesi için alınması gereken önlemler aşağıda kısaca sıralanmıştır. Taşımacılıkta kullanılan araçların dönemsel bakımları zamanında yapılmalıdır. Böylece araçların verimsiz çalışmasının önüne geçilebilir ve gaz salımları azaltılabilir. Tarım bitkilerinin hava kirliliğine daha dayanıklı olan türlerine yönelilmelidir. Böylece hava kirliliğinden kaynaklanan ürün verimi düşüşünün önüne geçilebilir. Kışın yaprak döken bitkiler ekilmelidir. Hava kirleticilerin taşınımı atmosferdeki olayların yanı sıra bölgenin morfolojik yapısı ile de yakından ilişkili olması nedeniyle kentlerin yerleşim ve gelişim alanları topografik açıdan değerlendirilmelidir. Kentlerin hava kirliliği etkisinin fazla olmadığı hava koridoruna sahip alanlarda yer almasına dikkat edilmelidir. Yakıtların niteliği kontrol altında tutulmalı, yakıtlardaki kükürt oranı azaltılmalıdır. Böylece kükürt dioksit salımı önemli oranda azaltılabilir. Sanayiden kaynaklanan hava kirleticilerin önlenmesi için bacalara filtre takılmalı, yakıtta ve bacada kükürt dioksit, azot oksitler gibi asit gazların salımına neden olan bileşiklerin giderimini sağlayan yöntem ve arıtım birimlerinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Her türlü yaşamsal süreçte ve üretim faaliyetinde gerek duyulan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması konusunda politikalar geliştirilmelidir. Küresel çevre sorunlarına karşı alınması gereken önlemler hangi paydada birleşmektedir? Atıklar ve doğal kaynakların korunması. Katı atıklar, üreticisi tarafından atılmak istenen, toplumun huzuru ve özellikle çevrenin korunması açısından düzenli bir şekilde giderimin gereken katı maddeler ve arıtma çamurları olarak tanımlanmaktadır. Dünyada, son yıllarda katı atıklardan 80 çevre sorunları ve politikalarca internet kaynaklanan sorunlar en önemli çevre sorunlarından biri haline gelmiştir. Nüfus artışı ile birlikte katı atık miktarları da artmakta. Özellikle büyük kentlerde tüketim alışkanlıklarının değişimine koşut olarak atık bileşimi de hızlı değişmektedir. Yine sanayileşmedeki artış ve sanayi bölgelerinin belirli merkezlerde yoğunlaşması nedeniyle sanayiden kaynaklanan atık miktarı da artış göstermiştir. Geleceğe yönelik yapılan tüm tahminlere göre nüfus artışının sürmesi ile sanayi tesislerinin sayısının artmaya devam edeceği göz önüne alınırsa, oluşacak atık miktarı ve atıktan kaynaklanan sorunların da artacağı söylenebilir. Bu nedenle mevcut sorunların en aza indirilmesi ile birlikte gelecekte olası sorunlar ve çözüm yöntemlerinin şimdiden ortaya konması ve buna uygun bir planlama yapılması gerekmektedir. Katı atık tipleri: katı atıklar kaynaklarına göre evsel katı atıklar, sanayi atıkları, tıbbi atıklar ve özel nitelikli katı atıklar şeklinde sınıflandırılabilir. Çevresel etkileri: farklı özelliklerdeki bu atıkların yöntemine uygun toplanmaması, depolanmaması veya yok edilmemesi ile önemli çevresel etkiler ortaya çıkar. Vahşi depolama: katı atıkların rastgele dökülerek yeraltı ve yüzey su kirliliği, toprak kirliliği, patlama ve yangın tehlikesi başta olmak üzere görüntü kirliliği, toz ve kötü koku yayılması gibi birçok çevresel soruna yol açan bir yöntemdir. Küresel anlamda biyokütleden kaynaklanan metan gazı, küresel ısınmada %20-25 civarında bir etkiye sahiptir. Atmosfere yayılan metanın kaynakları incelendiğinde yaklaşık %11 gibi bir oranın çöp depolama bölgelerinden kaynaklandığı gözlemlenmektedir. Çöp depolama alanlarında oluşan gazın yaklaşık %50-75 oranında metan, %25-50 oranında da yine bir sera gazı olan karbondioksit içerdiği bilinmektedir. Katı atıkların çevresel etkileri hakkında daha ayrıntılı bilgiye Profesör Doktor Ertuğrul Erdin'in http://iweb.de.u.edu.tr/erdin/terre/katikatik.htm web sayfasından ulaşabilirsiniz. Katı atık yönetimi ve alınması gereken önlemler: katı atık yönetiminde günümüzde katı atıkların miktarının azaltılması, geri kazanım, yakma fırınları ve gömme şeklinde yaklaşımlar kabul görmektedir. Katı atıkların miktarını azaltmak için uygulanan yöntem genelde atık oluşturacak malzemelerin kullanımının engellenmesidir. Bazı ambalaj malzemelerinin geri dönüşümünün sağlanmasıyla atık olarak çevreye atılması sorunu ortadan kalkmaktadır. Ancak artan tüketim atık sorununun büyüyerek sürmesine neden olmaktadır. Miktar azaltmanın dışında katı atıklar için en akılcı, en çağdaş, en etkili ve çevreye en saygılı yöntem geri kazanımdır. Geri kazanım, özellikle 70'li yıllardan itibaren gönüllülük esasına dayalı uygulamalar şeklinde yürütülmüş, katı atık sorununu topluma anlatmakta oldukça yararlı olmasına karşın uzun yıllar geniş ölçekli uygulamalara girilememiştir. Zamanla yasal düzenlemeler yapılmış ve yerel yönetimler ve kamu yönetimleri geri kazanım yöntemlerine önem vermek zorunda kalmıştır. Geri kazanımın temeli atıkların evlerde veya iş yerlerinde, yani kaynağında ayrılmasıdır. Kaynağında ayrılan atıklardan geri kazanabilir olarak nitelenen atıklar ayrı toplanarak ayrı araçlarla taşınmaktadır. Günümüzdeki teknolojik olanak ve uygulamalar göz önüne alındığında katı atıkların %90'ının geri kazanımının mümkün olduğu belirlenmiştir. Fakat uygulama disiplinine ve başarısına göre bu oran %50 civarında olmaktadır. 4. Ünite Küresel Çevre Sorunları 81 Geri Kazanım Geri Dönüşüm Esaslar: atıkların toplama ve temizleme dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan ekonomik ömrü dolana kadar defalarca kullanılmasına yeniden kullanım denir. Cam şişedeki bir sütün tüketilmesinden sonra şişenin temizlenmesi ve tekrar aynı amaç için kullanılması yeniden kullanıma bir örnektir. Geri dönüşüm: atıkların fiziksel ve veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci ham madde olarak üretim sürecine sokulmasıdır. Örneğin, kırık cam şişelerin eritilerek ham madde haline getirilmesi, atık taşıt lastiklerinin işlendikten sonra yol asfalt malzemesi olarak kullanılması, atık plastiklerden tekrar plastik ürünler elde edilmesi geri dönüşüm örnekleridir. Çevre sorunları 15 nolu bloğun sonu.